Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 4 Haziran 2021 günlerden cuma, bir haftayı daha tamamlıyoruz. Yine dünyadan haberlerle karşınızdayız Eksen'de. Pek çok başlık var. Önümüzdeki hafta özellikle dünyada diplomatik zirvelerin üst üste geldiği bir hafta olacak. Ayın 11'inden, 12'sinden, 13'ünden başlayacak şekilde uluslararası küresel gündem hızlanacak. Tabii Covid-19, iklim krizi, sağlık krizi, stratejik anlamda rekabet, küresel rekabet hep gündemimizin başlıklarında olacak. Dünya çapında 172 milyonla ifade ediliyor. Covid-19 vakalarının sayısı 3 milyon 700 binden fazla da can kaybı var. Amerika başta 33 milyon. Yaklaşık 600 bine yakın insan hayatını yitirdi Amerika Birleşik Devletleri'nde, ama aşılamayla birlikte her şey teskin oldu. Olmuş gözüküyor, en azından yetişkin nüfusun aşılanmasıyla. Dünyada aşı tartışmaları devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgın her yerde bitmedikçe hiçbir yerde bitmeyecek diye bir açıklama yaptı. Tesadüf şu ki Afrika'da aşı sevkiyatının durduğu açıklamaları eşliğinde geldi bu. Hep ben size aktarmaya çalışıyorum. Dünyadaki bu eşitsiz düzen hakikaten küresel anlamda hiç kimsenin çok da ferah feza yaşayamaması bundan sonraki süreçte, özellikle bu salgınlar eşliğinde, sadece belki zengin azınlıklar lehine bir sistem olduğu için bu pandemi bunları ortaya sermiş durumda. Daha gerisi de gelecek gibi, herkes normalleşme beklerken aslında bu gelişmeler, bu uyarılar bunun işareti. Aktaracağım notları tabii, küresel atışma da devam ediyor. Özellikle Amerika ve Çin arasında Covid-19'un kökenine dair Wuhan'daki laboratuvar. Amerikalılar çok da üzerine gitmemekten de bahsediyorlar. Çünkü Wuhan'daki laboratuvar ve Asya'da pek çok laboratuvarı da Amerika'dan fonladıkları yolunda haberler var efendim. Aktarmaya çalışacağım. Tiananmen olaylarının yıl dönümü Amerika-Çin gerilimine eklendi ve Joe Biden'ın ilk deniz aşırı ziyareti 20 Ocak'ta göreve geldi. Şimdi Britanya'dan başlayacak ve aslında Britanya, Brüksel ve İsviçre, Cenevre olmak üzere 3 bölümde temasları var. G7 zirvesi, Kraliçe ile buluşması, NATO zirvesi, Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki zirve ve sonunda da Vladimir Putin ile Rusya-Amerika liderler zirvesi olacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşecek. Türk-Amerikan ilişkilerinde çok konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bu hafta özel olarak farklı görüşlere ayırmaya çalıştım ben de. Uzman isimlerin değerlendirmelerini aldım. Elbette önümüzdeki haftada gelişmelere göre devam edeceğiz. Bütün bunlara bugün de Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi yazarıyla konuşacağız. Türk-Amerikan ilişkilerindeki tartışma başlıklarını, zirveye hazırlıkları. Pek çok başlık var tabii. Özellikle Amerika'dan diplomatik temaslar hızlandı geçtiğimiz hafta sonundan itibaren Türkiye'ye yönelik. Bu arada S-400'lerde tabii tartışılıyor. Özellikle Rus uzmanların Türkiye'den gönderileceği yolunda. Daha doğrusu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Atina'dayken Türkiye'de Rus uzman kalmayacak demesi üzerinden Türk kamuoyuna yansıyan tartışmalar da oldu. Bunu da soracağız. Mehmet Ali Güller'le hem Türk-Amerika ilişkilerinin durumunu zirve öncesi değerlendireceğiz, hem de detaylara bakacağız birlikte efendim. Bunun dışında Orta Doğu'dan da başlıklarım var. Libya'da Berlin Konferansı yeniden bekleniyor. Silah ambargosu tazelendi. Amerika-İsrail görüşmeleri var. Gazze çatışması üzerine Lübnan'dan başlıklar var. İran'la ilgili başlıklar var. Bunları da size aktarmaya çalışacağım. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube linkini de paylaştım Twitter hesabından. Oradan da bizi izleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet. Evet, dün akşamdan beri notları çıkartıyorum. Dünya notlarını, tabii Covid notlarını hemen kısaca yoğun diplomatik gelişmelere geçmeden önce özetlemek istiyorum. 172 milyon vaka sayısı, 3 milyon 700 binden fazla can kaybı var küresel çapta. Belki bundan da daha fazla, muhafazakar rakamlar bunlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün basın sözcüsü Tarık Caserevic bu sefer açıklama yaptı. Salgın dedi, her yerde bitmeden hiçbir yerde bitmiş olmayacak, hiçbir yerde bitmeyecek. Aşı krizi skandal bir eşitsizlik yaratıyor dedi. Geçen hafta da aslında Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus'tan benzeri açıklamalar gelmişti. Küresel aşılamayı basın sözcüsü Dünya Sağlık Örgütü'nün damla etkisine benzetmiş ve işte ilk başta zenginler erişebiliyor. Sonra fiyatlar yavaş yavaş kademeli olarak yoksulların da erişebileceği damla etkisi derken bunu kastediyor. O düzeye geliyor. Ama tabii bu süreçte geçim kaynakları, hayatları pandemi yüzünden insanların alt üst oluyor. Tabii bunun böyle olunca da zenginlere de yansımama olasılığı yok. Ona dikkat çekmiş ve olağanüstü önlemler küresel işbirliği gerektiriyor demiş. Tabii bu küresel işbirliğini pek göremedik açıkçası. Daha ziyade aşı rekabeti, işte fikri mülkiyet hakları ısrarı gibi kapitalist sistemin meselelerini gördük, konuştuk. Afrika'ya, tabii bu açıklama geldi. Afrika'ya aşı sevkiyatı neredeyse durmuş efendim. Toplamda 31.4 milyon aşı uygulanmış Afrika kıtasında. Vaka sayısı 4 milyondan fazla, 5 milyona yakın Afrika'da, can kaybı da 131 bin. Son iki haftada %20'lik bir artıştan bahsediliyor Afrika kıtası çapında, ama aşı sevkiyatı durma noktasına gelmiş. Bunu da yine Dünya Sağlık Örgütü Afrika kolu açıkladı. Peki ne kadar aşılanmış Afrika'da nüfusu? %2'si. Efendim daha fazla değil. Amerika'da falan böyle %50'leri ya da Çin'de neredeyse yarısının aşılandığını düşünürseniz çok küçük, çok düşük bir rakam bu. Ve bunun tabii ki ondan sonra göçlerle, şununla bununla dünyaya yansımaları olacak. Çin tabii kendi nüfusunda yaklaşık 700 milyon insanı aşıladı. Yarısı, 1 milyon 400 bin nüfusu var Çin'in. 350 milyon doz da dünyaya vermiş Çin. Biden de açıklama yaptı, Amerikan lideri. Dünya ile paylaşacakları 25 milyon dozdan bahsetti. Ne kadar çok, ne kadar bonkör görüyorsunuz. 25 milyon doz aşının da %75'ini COVAX aracılığıyla paylaşacakmış. Geri kalanı onların tabii işte Kanada, Meksika, Hindistan gibi, Güney Kore gibi daha stratejik olarak önemsedikleri ülkeler olacakmış efendim. Burada Amerika'da günlük vaka ölü sayıları Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye de ulaşmış, aşılamanın etkisi olduğu söyleniyor. Bu haftalık ortalama günlük vaka 15 binlere falan tekabül ediyor. Bu arada Amerika'da durum bu, ama vakalar da dinmiş değil, onu da belirtmek gerekiyor. Dediğim gibi 15 binlerde günlük, ama bu bile %30'luk düşüş. Amerika'daki durum hakikaten çok feciydi, onu unutmamak gerekiyor. Britanya 7 ülkeyi daha kırmızı listeye almış. Türkiye yok, onu belirteyim. Portekiz'i almışlar yalnız. Orada da mutasyonlar tartışması vardı. Putin'in St. Petersburg Ekonomi Forumu var. Orada yaptığı konuşma dikkat çekiciydi. Bu bağlamda yoksul ülkelere yapılan aşı yardımlarının yetersiz olduğunu söyledi. Herkese bu iş ulaşmadıkça risk bitmeyecek, salgın riski bitmeyecek dedi. Bunu derken de bir ima da vardı. Ya yeterince aşı yardımı yok dedi, ki yok hakikaten, ya da etkili ve güvenli aşıların kullanımı siyasi nedenlerle yasaklanıyor dedi. Sputnik V aşısı ilk tescilli Covid-19 aşısı, ama ona rağmen hala Avrupa'da onay almış değil. Son derece siyasi bir tasarruf olduğu aşikar. Tek bir ölüm bile yok Sputnik V aşısından. Etkili olduğu da belirtiliyor, ama onay vermiyorlar efendim. Neden acaba sorusunu da çok fazla sordurtmuyorlar. Putin tabii Avrupa ile ortak projelere vesaire hazır olduklarını, aşı dahil olmak üzere, dile getirmiş bu açıklamalarında. Rusya bu arada Filistin'e de aşı sevkiyatı yapacağını söylemiş. Çok küçük bir rakam gerçi, 10 bin dozdan bahsediyorlar. Daha önce gönderilmişti, şimdi yeniden de yapılacağı söyleniyor. Uluslararası müsabakalar, dün olimpiyatlardan bahsetmiştim. Özellikle Japonya geçen sene olimpiyat oyunlarını, paralimpik oyunlarını iptal etmek zorunda kalmıştı. Bu sene illa yapacağız diye tutturdular. Fakat şimdi de ya atletler gelmezse ne olacak diye kara kara düşünüyorlar. İki, bu arada Roland Garros, Fransa'daki Roland Garros turnuvasında iki oyuncuyu karantinaya almışlar. Covid-19 pozitif çıkmış. Öyle açılmalar oluyor ama bir yandan da böyle şeyler gerçekleşiyor. Bir de Görevimiz Tehlike'nin 7. bölümü çekiliyormuş. Paramount Pictures yapımcısı. Orada da yine bir kişinin sette pozitif çıkınca durdurmuşlar çekimlerini. Böyle bir manzara var. Türkiye'de 114 can kaybı açıklandı. 6602 de yeni vaka açıklandı. 222.000 test yapılmış Sağlık Bakanı. 30 milyon doz aşı yapıldı diyor toplamda Sağlık Bakanı. Biraz gururla açıklamış. Nüfusun 1/3'den fazla sına doz aşı. Yalnız tabii bu 1/3'den fazlasına doz aşı, bir kısmına 2 doz, bir kısmına tek doz demek lazım. Yani nüfusun %30'u aşılanmış değil Türkiye'de, onu belirtmek lazım. Aşı miktarı olarak 30 milyon doz aşıdan bahsediyor kendisi. Covid dünyasında bir Elon Musk taktım ben bu Elon Musk'a. Tesla'nın CEO'su. Kripto para piyasalarını speküle etmeye devam ediyor kendisi efendim. Bu sefer Bitcoin'i, böyle Bitcoin'i bir pohpohladı, sonra yerden yere vurdu. Bu sefer Twitter üzerinden bir kırık kalp emojisi paylaşmış. Ve bir anda 39 bin dolara kadar yükselmiş Bitcoin, 37 bin dolara gerilemiş. Dogecoin'ci bugünlerde kendisi. Spekülasyon boyutları bu aşamada. Avrupa Birliği'nde dijital cüzdan teklifini gündeme getirmişler. 2022'nin Eylül ayında bu işi tamamlamayı amaçlıyorlarmış. Her şey içinde olacak. Ehliyetleri, diplomaları, banka hesapları, paraları, her şey içinde olacakmış. Böyle bir küresel dünya gidişat itibariyle. Bu arada küresel gıda fiyatları da 10 yılın zirvesine ulaşmış. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO kısa adıyla açıklama yapmış bu duruma. Hakikaten durum parlak değil. Bitkisel yağ, şeker, hububat fiyatlarında müthiş bir artış var. Ve tabii ki pandeminin etkisi de var. Endeksleriyle beraber yayınlamışlar durumu. Şimdi tabii Amerika ile Çin arasında da bu Covid ile ilgili küresel politikaları da etkiliyor. Laboratuvar sızıntısı tartışmaları devam ediyor. En son Amerika'da Trump'la birlikte meşhur olan Dr. Fauci var biliyorsunuz. Baş halk sağlığı yetkilisi olarak bu pandeminin yıldızı oldu kendisi. Onun e-postaları haber alma hürriyeti kapsamında yayınlandı. Ve içinden kendisinin de bu andaki laboratuvar sızıntısından gayet şüphelendiği, bilim insanlarıyla bu konuyu tartıştığı falan çıktı. Ama bir de başka bir şey daha çıktı. Wuhan laboratuvarındaki bu yarasalar üzerindeki virüs araştırmalarını Amerikan Sağlık Enstitüsü'nün de finanse ettiği çıktı. Ortalık karışık. Amerikalılar vay alçak Çinliler, bu işi böyle laboratuvardan sızdırdılar diyecekler ama kendileri de bu işlere yatırım yapmışlar. Asya'daki diğer laboratuvarları saymıyoruz. Dolayısıyla bir iç yazışma çıkmış ortaya. Fox News ve Vanity Fair'in haberine bakılırsa bir yetkili, eski yetkili araştırma yapılıyormuş bulaşıcı hale gelmesi, patojen olması bağlamında. Oraya fon sağlanmasıyla ilgili, Amerika'nın sağlamış olmasıyla ilgili bir ilgi oluşabilir. Aman dikkat edin, bu işi çok da kaşımamak lazım diyor. Ama tabii Biden da istihbarat servislerine 90 gün içerisinde rapor hazırlama talimatı vermiş durumda. Böyle bir alttan alta Çin'in de tabii ki reddetmesiyle bir kaynama var uluslararası politikada. Laboratuvar kaynaklı olduğu iddiaları üzerinden. Bu konuda çok tabii ki bilemiyoruz hangisinin doğru olduğunu. Biz somut olgulardan yola çıkarak yaklaşıyoruz ve küresel siyasete etkilerinden bakıyoruz. Doğru da olabilir. Bu da anlaşılabilir. Mesela Amerika'nın eski Hastalık ve Kontrol Önleme Merkezi Direktörü Robert Redfield geçen yıl boyunca krizde görevliydi kendisi. Kendisi salgının laboratuvar kaynaklı olduğunu dile getirdiği için ölüm tehditleri aldığını, hatta bilim insanlarından bile ölüm tehditleri aldığını söylemiş durumda. Böyle bir tartışma var. Çin ile Amerika arasında bir de tabii Tiananmen yıl dönümü 1989 4 Haziran'da. Meşhur o görüntü ki biraz kazıdığımız zaman tabii aslında biraz Batı destekli Çin'e demokrasi taşıma projesi olduğunu da biliyoruz. Oraya katılan öğrenciler daha sonra Batı'yla ilişkileri çok da yayılmadı ama sembol o tabii. Alçak Çinli komünistler insanların özgürlüklerini kısıtlıyorlardı. Öğrenciler ayaklandılar, üzerlerine tanklar sürüldü. Senaryo bu şekildeydi, yıllardır da böyle. Tabii Anthony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı, bu konuda tweet attı. 38. yıl dönümü vesilesiyle binlerce protestocu sadece haklarını ve özgürlüklerini talep ediyordu diye böyle duygusal bir tweet attı. Efendim, insan hakları evrenseldir, bütün hükümetler uyması gerekiyor. Amerika'nın da uyması gereken çok çok fazla ilke var tabii ki bu bağlamda. Neyse, bunu tabii Blinken bu şekilde dile getirince Çinliler kızmışlar, içlerimize müdahale ediyorsunuz diye efendim. Tabii Blinken bunları böyle söylüyor ama CBS'e de konuşmuş bu hafta başında, ben atlamışım. Ya işte Çin'le de iştigal etmeme lüksümüz de yok aslında, askeri çatışma falan da hani ikimizin de hayrına olmaz, bir şekilde orta yolu bulacağız diyor bir yandan. Ya bunlar işe yarıyor mu? Ülkelere böyle muamele yaptığınız zaman bu numara artık yenebiliyor mu? Çünkü 20 yıldır Amerika o kadar çok yere müdahale etti, o kadar çok insan hakları ihlal edildi, o kadar çok insan hayatını yitirdi, o kadar çok insan yerinden oldu ki bu söylemler, aynı söylemler ve elde edilen sonuçlara baktığımız zaman açıkçası biraz böyle gereksiz bir duygusal örüntü oluyor maalesef. Sonra da zaten rasyoneliteyi kendileri geri dönüyorlar. Elde var, sıfır oluyor, belki daha beter oluyor. Evet, bu arada Amerika Güney Çin Denizi'nde 72 gözlem uçuşu yapmış efendim. Son dönemde geçen yılda 35 yapmış, ikiye katlamış. Haberi Çin'in etrafında bir askeri şey örmeye çalışıyorlar. Çin'de de pek çok artık think tank türedi. Pekin Üniversitesi ile bağlantılı bir Güney Çin Denizi gözlem inisiyatifi hemen saptamış. Onlar da kendilerini hazırlamaya çalışıyorlar, olası bir çatışma olursa diye. Evet, ve Biden. Önemli bir hafta olacak önümüzdeki hafta Amerikan Başkanı için. 20 Ocak'ta göreve başladı. İçeride büyük bir pandemi, ekonomik kriz, ayrıca Trump Amerikası'nın tartışmaları eşliğinde ve seçim, 6 Ocak Kongre baskını. Dış politika yavaş yavaş ısındı, bir takım kararlar aldı. Tabii Trump döneminde Avrupa ile ilişkiler gerilmişti. Rusya ile ilişkiler de o kadar Rus ajanıyla suçlanmasına rağmen Trump gerilmişti. Çok olumsuz gelişmeler olmuştu. Şimdi Biden haftaya Britanya'dan başlıyor işe. Transatlantik ilişkilerini canlandırma hedefi Beyaz Saray tarafından konuldu. Müttefik ve ortaklarla işbirliği içinde olma taahhüdü, yani çok taraflılık Trump'ın aksine, bunlar vurgulanıyor Biden tarafından. 10 Haziran'da Boris Johnson'la bir araya gelecek. Zirveye katılacak, 11-13 Haziran'da zirveye katılacak, G7 zirvesi Cornwall'da, yine Britanya'da. Burada kamu sağlığı, işte ekonomik durum vesaire, iklim değişikliği burada ele alınacak. 13 Haziran'da Kraliçe Elizabeth'e konu olacak. Nisan'da kocasını kaybetmişti. 95 yaşında Kraliçe, bir de Trump'la, Trump'ı Buckingham'da ağırlarken Melania Trump'la epey bir skandal yaşanmıştı. Joe Biden'da böyle bir şey olmayacağı muhakkak, kendileri de memnundur. 14 Haziran'da Brüksel'de NATO zirvesi var, Türkiye açısından da önemli. İşte bu esnada Erdoğan'la da görüşme olacak. 15 Haziran'da ABD ile Avrupa Birliği'nin zirvesi olacak. Bu da önemli transatlantik bağlar açısından. Son durakta 16 Haziran İsviçre, Cenevre, Vladimir Putin'le zirve olacak. Şimdi tabii Avrupa ile ilişkilerde tartışılacak mı bilmiyoruz ama en son ben de size aktarmıştım. Transatlantik bağlarında ticaret anlamında, ticari ilişkiler, gümrükler anlamında sıkıntılı başlıklar var. Onlar herhalde büyük ölçüde çözülecek, Biden geldi artık. Ama en son Danimarka ile ABD'nin eski 90'lardan kalma kablo anlaşması vasıtasıyla Merkel dahil olmak üzere Avrupalı liderlerin görüşmeleri, telefon trafikleri, internet trafiklerini izledikleri ortaya çıkmıştı. Avrupalılar böyle biraz sus puslar, çok da ses etmiyorlar. Bir tek Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke Jensen açıklama yapmış bu kabul edilemezliği. ABD'nin Oslo'daki büyükelçisinde bakanlığa çağırmışlar efendim. Geri kalanı biraz sus pus ama muhtemelen bu da konuşulacaktır. Rusya ile gündem önemli elbette. En başta da en son Amerika'da bir takım şirketlere, yakıt tedarikçisi şirkete bir saldırı olmuştu, Colonial Pipeline'a. Bir de et üreticisi JBS'e saldırı olmuştu. Bununla ilgili Biden'ın yabancı bilgisayar korsanlarına işaret etmesi, Rusya'yı dışlaması devlet olarak, yani hackerlar Rusya'da ama Rus devleti değil demeye getirmişti. Şimdi Biden yabancı bu korsanlara karşı operasyon talimatı da verecekmiş Amerikan medyasına yansıyan mesele. Bir de tabii Rusya işte ev sahibi ülke olarak bu hackerlara karşı harekete geçsin gibi de bir beklenti yansıtılıyor. Stoltenberg'in açıklamaları var. NATO Genel Sekreteri Biden'la Putin'in zirvesinden çok memnun olduklarını dile getirdi. Dört gözle bekliyoruz gibi ifadeler kullandı Biden'ı. Gelecek, oradan sonra Putin'le görüşecek. Rusya'yı çevreleme ve savunmaya ihtiyacımız var ama diyaloğa da ihtiyacımız var diye ekledi. İlla Rusya'yı çevreleyecekler. Rusya'yı çevreleyince bir de savunma yapacaklar şeklinde değişik bir mantık. Yani hem kendileri çevreliyorlar hem de kendilerini savunuyorlar filan. Böyle enteresan bir mantık olmuş burada. Silah kontrolüne önem atfettiklerini dile getirmiş. Kremlin'den de açıklama var. Peskov konuştu 16 Haziran'daki Putin-Biden zirvesine dair. Çok da fazla bir şey beklenmemesi gerektiğini dile getirmiş Kremlin sözcüsü. Çok fazla şeyde uzlaşamıyor iki ülke. Ortak anlayışa ulaşmak yolunda ilerleme beklemek için fazla da sebep yok demiş. Bu sadece iki tarafın karşılıklı çıkarlarına dikkate alması sayesinde gerçekleşebilecek bir şey diye vurgulamış efendim. Şimdiden tabii Rusya'da bu arada St. Petersburg Forumu vesilesiyle pek çok tartışma da gerçekleşiyor. Demin aktardığım Putin'in çağrısı dahil. Rusya Başbakan Yardımcısı Andrei Belousov'un da açıklamaları olmuş forum sırasında. St. Petersburg Ekonomi Forumu sırasında. Dikkat çekici cümleleri, Rusya iki başlı kartal, o sembol boşuna değil demiş. Bizim bir gözümüz hep doğuda oldu zaten. ABD yaptırımları Rus ekonomisine zarar veriyor vermesine. Ama biz bunları fırsata da çeviriyoruz. İhtiyat payı oluşturduk diyor. Sanayide, tarımda. Ondan sonra dış borcu azalttık diyor. İki kat düşürdük 2014'ten bu yana diyor. Dikkat çekici bu. Bol bol tarıma da önemli yatırımlar yapmıştı Rusya. Ayrıca da işte dediğim gibi iki başlı kartal bir başta doğuya bakıyor diyor efendim. Rusya ile Amerika arasında son gerilim Ryanair krizinden Litvanya'ya, Vilnius'a giden uçağın bomba ihbarı yüzünden Minsk'e indirilmesi. Önce çok tuhaf geldi hepimize, sonra biraz kazıyınca acaba bu işin içinde yanıltma operasyonu mu var diye düşünmemek elde değil. Bilemiyoruz hangisi doğru. İnşallah aydınlatılır uluslararası çapta havacılık otoritelerinin operasyonuyla. Ama şimdiden siyasete yansıyor. Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab çıktı. Böyle bir şey oldu. O zaman işte Belarus üzerinden gaz akışını durduralım. Yamal Avrupa doğal gaz boru hattı var. Çok parlak fikir ortaya attı. Tam diyalog kurulacak mesele yani. Böyle yaptırım uyguladığınız zaman falan çözüyorsunuz bütün sorunları. İş şu ki Belarus'ta renkli devrim olamadı. Bütün problem tabii geliyor buraya dayanıyor. Belarus'taki bu uçak indirme tabii içinden bir neonazilerle işbirliği ilişkisi olduğu genç de bir çocukcağız. Umarım rehabilitasyona da alırlar kendisini. Donbas'ta savaşmış. Onu tutukladı. Arananlar listesinde 15 yıl hapis cezasıyla kendisi. Bu arada bir hafta sonra bir başka Ryanair uçağı, yine İrlanda Hava Yolları, o da Berlin'e acil iniş yaptı. Ama onda kimse pek sesini çıkartmadı. Tabii o uçakta da kimse tutuklanmadı, onu belirtmek gerekiyor. Bu Protasevich de dün Belarus televizyonuna konuşmuş. Herkesle bir baskı altında konuştu diyor ama anlattıkları da enteresan. Nexa diye bir Telegram kanalı Polonya'da konuştu. Belarus'ta renkli devrim senaryosunun uygulanması için medya ayağını oluşturuyor aslında. Bayağı bir şey anlatmış kendisi de. Lugansk'ta da savaş suçlarından arıyorlar. Çünkü orada hakikaten Ukrayna'nın Donbas bölgesinde, Donetsk ve Lugansk'ta neonazi birlikleri, orada bir miras da var. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma. Aşırı sağcılık, milliyetçilik söz konusu. Orada iadesini talep ediyorlar. Ondan da biraz ürkmüş Lukashevich'e de işte eğip bükülmedi diye övgü de düzmüş televizyon programında. Belarus'taki protestoları organize ettiğini de kabul etmiş. Polonya, Litvanya, yani Doğu Avrupa'daki muhafazakar ve aşırı sağcı rejimlerin Rusya karşıtlığı için yaptıkları yatırımlar ve bağlantıları da anlatmış. Böyle bir söyleşi, istihbaratçıların da bu işin arkasında olduğunu söylemiş efendim kendisi. Evet, sürem azalıyor. Hemen bir haber Avrupa'dan, İsveç'ten dikkatimi çekti. Faslı bir vatandaş 2 yıl önce turist vizesiyle Fas'tan İsveç'e gitmiş. Sığınma talep etmiş, reddedilmiş. Ne yapmış dersiniz? Kur'an yakmış efendim, hemen YouTube'a yüklemiş ve İsveç otoritelerini protesto ediyor. Benim hayatım tehlikede, İslamofaşizm yüzünden tehlikede ama beni almıyorsunuz. Müslüman ülkeleri yok eden, Müslüman nüfusu olan ülkeleri yok eden İslamofaşistlere sığınma veriyorsunuz, bu ayrımcılık demiş efendim. İsveç'te de böyle bir tartışma var. Evet, biraz sonra Mehmet Ali Güller'le detaylı bir biçimde konuşacağız. Türk-Amerikan ilişkileri ve Çavuşoğlu'nun Atina'da yaptığı açıklama, bir kahvaltı sırasında Türk gazetecilere konuşması, daha sonra Bloomberg'de de haberleştirildi. Ama haberleştirilirken de Rus uzmanlar gönderiliyor. Bloomberg'deki aslında gönderilecek diye gelecek zamanda kurgulanmış haber. Neden şimdi böyle bir şeye gerek duyuldu tam bilemiyoruz. Bugün Moskova'dan dün de vardı bir açıklama. Türkiye ve Rusya arasındaki teknik askeri işbirliğinin öngörüldüğü gibi gittiği, Türk tarafının da Amerikan baskısıyla herhangi bir şeyi gözden geçirmediği, Rus uzmanların gerektiği kadar Türkiye'de bulundukları, işleri bitince de dönecekleri vurgusu vardı. Bir anda Türkiye kamuoyunda sanki Rus uzmanlar kovuluyormuş, kovulmuş falan gibi neden yansıtıldı, işin orasını çok anlayamadık. Çavuşoğlu'nun da sözlerinden yola çıkarak Amerika'ya hani sinyal şeklinde Bloomberg haberi yorumladığı için haberi, o sözleri, tabii epey bir tartışma oldu. Amerikan medyası Türkiye'ye çok ilgi gösteriyor. Gerek Bloomberg, gerek Wall Street Journal. En son işte bu hepimizin çok iyi bildiği Suriye'de, Libya'da, en son Dalkarabağ'da savaşta etkili Türk insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları tartışmalarına yer vermiş Wall Street Journal'da. Ne kadar güzel, düşük maliyetli savaş silahları yapıyor Türkiye diye, hatta İsrail ve Amerika'yı geride bıraktı diye de vurgular yapılmış efendim. Evet, Orta Doğu'dan da başlıkları aktaralım. BM Güvenlik Konseyi 2016'dan bu yana Libya'ya uygulanan silah ambargosu vardı. Hatta İrini Operasyonu Avrupalılar başlatmışlardı geçen Ocak ayıyla birlikte. Bir takım Türk gemileriyle de sıkıntılar yaşanmıştı, gerilimler yaşanmıştı. İşte o silah ambargosunu silah ambargosunu tekrardan uzattılar. Bu ambargoyu delen durdurulabilecekler. İngiliz medyası da bir mahkeme 9 Suriyeli dava açmış Britanya'da. Katar Bankası, çok sayıda hayır kurumu Nusra Cephesi, yani El-Kaide'ye yardım yaptı diye. Yani hepimizin bildiği şeyler ama işte böyle haberler ve mahkemelere de konu oluyor. Biliyoruz ki Katar yönetimi Müslüman kardeşleri destekliyor. Müslüman kardeşler eliyle Müslüman ülkelerde rejimleri, daha egemenlikçi, bağımsızlıkçı rejimleri daha liberal İslamcılarla değiştirmeye çalışıyorlar. 10 yıldır Suriye'de yaşanan savaş bunun tek başına ispatı zaten. Tabii araya radikal İslamcılar da girdi, aralarındaki ince ideolojik farklarla. Katar devleti de İhvan'ın kasası olarak anılan bir devlet. İşte mahkeme açmışlar, dava açmışlar. Milyonlarca dolarlık Nusra Cephesi'ne, El-Kaide'ye fon sağladığını söylüyorlar efendim. Amerika-İsrail ilişkileri gerek Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, gerek Savunma Bakanı Pentagon Şefi Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Amerika'ya gitti, Benny Gantz, onunla görüştüler. Amerika'nın İsrail'e sarsılmaz desteğini yeniden vurguladılar. Bir de Gazze'deki insani krize de vurgu yapıyorlar tabii ki. Asıl önemi İsrail'de 14 Haziran'da yeni hükümet kurulabilecek mi? Netanyahu saf dışı edilecek mi 12 yıl sonra? Yair Lapid başkanlığında bir koalisyon, ama o koalisyonda İhvancı, İsrail'in İhvancı Partisi El-Ram da olacak, öyle gözüküyor. Anlaştık diyorlar. Son anda tabii durum değişebilir. Netanyahu da bunu sağlamaya çalışıyor. Amerikan yetkilileri ise biz karışmayız İsrail'in iç politik işlerine, zaten ilişkilerimizi etkilemez mesajı vermiş durumdalar. Evet, İran'la ilgili haberde, notumda. Birleşmiş Milletler İran'ın genel kuruldaki oy hakkını elinden almış. Nedeni de para ödememesi, ödemesi gereken paraları yatırmaması. Muhammed Cevat Zarif çok bozulmuş bu işe. İran Dışişleri Bakanı, Amerika'nın yaptırım terörü altında gıda ihtiyaçları için ödeme yapmamız dahi engelleniyor demiş. Hesaba katmıyor Amerikan yaptırımlarını BM böyle kararları alırken. Bir de İran gemisine yakınlarda el konulmuştu. Amerika o petrolü de satmış. Ben size aktarmıştım yanılmıyorsam. bayağı böyle İran petrolünü tankere el koyup satıyor Amerikalılar. Enteresan. Sonra mahkeme kararıyla işte şeye koyuyorlar. Yeddemin mi ona koyuyorlar ama işte oradan alın İran'ın borcunu, o bizim petrolümüz demeye getirmiş. Ve Lübnan Merkez Bankası yeni bir karar aldı. 3.900 lirada kur üzerinden bankalarda paraları olanlar paralarını, Lübnan liralarını çekebiliyorlar. Daha önce iptal edilmişti bu aldığı karar. Şimdi onu durdurmuş efendim. Böylece resmi kurla şey farklı tabii, 10.000'e kadar çıkıyor. 10.000 liranın üzerine çıkıyor dolar. Resmi kur 1507 ama bankalardaki geçerli kur 3.900 ama 10.000'e çıkabiliyor. Büyük derin kriz var Lübnan'da biliyorsunuz. Beyrut limanı patlaması 4 Ağustos'ta yaklaşık 200 can kaybı, 6.000 yaralı ve çok büyük ekonomik hasara yol açmıştı. Zaten 2019'dan beri protestolar, ekonomik kriz Lübnan'ı sarsıyordu. Böyle bir tablo oldu. Evet, süremi daha fazla aşmayayım, bir ara verelim. Birkaç haber daha vardı. Afganistan'dan çekilmeye sonradan mutlaka bakarız. Nick Cave'den The Bad Seeds güzel de bir albümdür. Where the Wild Roses Grow'u dinleyelim. Az sonra Mehmet Ali Güller'le burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the Wild Rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
The second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the Wild Rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet. Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller var. Hoş geldiniz yayınımıza Mehmet Ali Güller.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bu hafta biraz Türk-Amerikan ilişkilerine dair farklı görüşler toparlamaya çalışıyorum sizin gibi değerli uzmanlardan. Şimdi tabii haftaya çok hızlı olacak trafik. Biden'ın ilk yurt dışı ziyaretleri, hem transatlantik ilişkileri, hem Putin'le zirvesi, işte G7'si, AB'si, NATO'su Türkiye açısından da çok hareketli olacak. Hazırlıklar, mesajlar öncesinden veriliyor. Türkiye ile de Amerika arasında diplomatik trafik de böyle uzun süre çok sakin kaldı. Çünkü 23 Nisan'a kadar Biden'dan telefon da gelmedi Ankara'ya ve sonra birdenbire hızlandı trafik. 14 Haziran NATO zirvesi çerçevesinde bir görüşmeden bahsediliyor. Geçen hafta Wendy Sherman geldi. Daha ziyade demokrasi, insan hakları ve işte S-400'lerle ilgili mesajlar aktardığını anlıyoruz yaptığı açıklamalardan. Bu hafta da BM daimi temsilcisi Amerika'nın Linda Thomas Greenfield'ın özellikle Suriye dosyası üzerinden temasları var. Hatta bölgeye de gitti. Böyle bir hızlanan diplomatik trafik öncelikle neye işaret ediyor Türk-Amerikan ilişkilerinde diye sorarak başlayayım.
Evet, bu saydıklarına belki Mart ayında Brüksel'de Blinken Çavuşoğlu görüşmesini de ekleyerek bu soruna yanıt vermek gerekecek. Bunların tamamı aslında Biden-Erdoğan görüşmesinde 14 Haziran'da yapılacak görüşmenin ön hazırlıkları olarak, dosyaların teker teker ele alındığı görüşmeler olarak önümüzde duruyor. Buna tabii yine arada savunma bakanları arasında yapılan görüşmeler var. Yine Sullivan'la Kalın arasında yapılan görüşmeler var. Tamamı Türk-Amerikan ilişkilerinde oldukça ağır ve oldukça sayısı çok olan sorunlara tek tek en azından hangisi görüşülebilir, hangisi kısa vadede, orta vadede, uzun vadede çözümü olan, hangisi çözümü olmayan, hangisi paranteze alınacak, bütün bunların olduğu görüşmeler. Bu görüşmelerin toplamından da benim anladığım Washington ile Ankara arasında şöyle bir konsensus oluşmuş durumda. Mevcut sorunları, çözülemez nitelikteki sorunları paranteze alarak yeni işbirliği alanlarına bakalım diyorlar. Zira hakikaten de çözülemez nitelikte sorunlar bunlar. Niye çözülemez nitelikte? Bunlar karşılıklı olarak iki ülkenin birbirlerine tavizler vererek yolu sürdürebilecekleri konular değil. Örneğin Amerika'nın teröre desteği. Yani bundan taviz olmaz. Hani 40 bin tır vermeyelim de 30 bin tıra düşürelim gibi bir taviz olmayacağına göre. Yani ya Amerika PKK'ye destek vermekten vazgeçecek. Ya da bu sorun olmaya devam edecek. Ya Amerika FETÖ konusunda tutumunu değiştirecek ya da bu sorun olmaya devam edecek. Benzer şeyler sürüyor. Mesela S-400 de aslında böyle. S-400 tek başına bir sorun değil ama Amerika-Türk ilişkilerinde Washington'un en sorunlu gördüğü alan olan Türkiye-Rusya işbirliğinin bir sonucu olarak bir sorun gibi ortada duruyor. Evet. Bütün bunlara ilişkin bunların hepsinin çözümünün çok mümkün olmadığı şartlar var. Dolayısıyla 14 Haziran'da masaya gelecek ana konunun bunların tek tek çözümü olmayacağı görülüyor. Yani oturup da Biden ve Erdoğan tek tek bu dosyaları alıp bunları çözmeye çalışmayacak. Zaten açıklandı, yarım saatlik bir görüşme. Bunun dolayısıyla yarısı çeviri olacak. Geriye kalıyor 15 dakika. 15 dakikayı da Biden ve Erdoğan'a böldüğünüzde 7,5 dakika. Bunun herhalde 2 dakikası da hoş geldin, hoş gittin, hayırlı olsun vesaire olacak. Kalan 5 dakikada da zaten kim ne sorunu anlatacak da hangi çözümü dayatmış olacak.
O zaman beklenti çok mu gereksiz fazla? Ne dersin Mehmet Ali?
Mesele bu sorunların çözümü ise beklentiye hiç gerek yok. Ama AKP'nin beklediği şu. AKP diyor ki yani Türkiye'nin NATO üyeliği, NATO içindeki önemi, bunlar Türk-Amerikan ilişkilerinin ve hatta Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin de daha kötüye gidemeyeceğinin durduğu zemindir diyor Türkiye'nin NATO'da üyeliği. Dolayısıyla ben NATO üyeliği üzerinden buradan bu sorunlar varken bile yeni bir sayfa açabilirim. O nedenle bir beyaz sayfa, o nedenle bir yeni dönemin habercisi şeklinde Erdoğan tarafından açıklamalar yapılıyor. Aslında Washington'da da benzer yaklaşım var. Washington'da diyor ki Ya biz nasıl olsa yeni bir NATO konsepti kabul edeceğiz bu zirvede, 2030 konsepti. Evet. Bu konseptin 2010 konseptinden, mevcut konseptten farkı ne? Doğrudan Çin'i ve Rusya'yı hedef alıyor. Dolayısıyla Türkiye'de NATO üyesi, NATO üyesi olarak sorumlulukları olacak. Rusya'yı hedef alan bir durumda NATO üyesi olarak Türkiye elbette NATO'yla Rusya'yla işbirliğini daha fazla derinleştiremez. Tam tersine sınırlandırmak zorunda kalır. Ben de buradan yürüyerek Türkiye'yi Atlantik kampında tutmaya çalışayım diyor. Yani iki tarafında Biden'ın da Erdoğan'ın da sorunları çözmek değil ama mevcut sorunları bir kenara bırakarak yeni işbirliği alanları bularak işbirliğini sürdürme kararlılığı var. Her iki liderin de buna kendi çıkarları açısından ihtiyaçları var. Biden'ın ihtiyaçları daha ziyade transatlantik ilişkileri onarmak diye önünde temel bir meselesi olduğu için var. Ama Erdoğan'ın da ekonominin bu kadar sıkıştığı şartlarda, iktidarını sürdürmeye ihtiyaç duyduğu şartlarda Amerika ile ilişkileri kendisi açısından en azından normalleştirmeye ihtiyacı var. Bu nedenle evet, 14 Haziran iki ülke arasında önem kazanmış durumda.
Bu ihtiyaçlara hangi başlıklar girebilir? Mesela işte Suriye girebilir mi? Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri çok uzun yıllar hep aynı resimdeydi. Yani tabii Türkiye açısından büyük, Amerika açısından küçük bir detayla demek lazım herhalde bu son operasyonlar. Ama bunlara Karadeniz eklendi. İşte Ukrayna'sı, efendim Gürcistan'ı, Polonya'sı, Türkiye'nin savunma işbirliklerinin gelip dayandığı noktalarda eklendi bölgesel bağlamında neler sayılabilir?
Washington Türkiye-Rusya ilişkilerinin sıkıntıya sokulabileceği 3 temel alan belirlemiş durumda. Bunlardan birincisi Ukrayna-Karadeniz hattı. Bu noktada Türkiye'nin özellikle Kırım konusunda ilhakı tanımama çizgisi diye ifade ettiği çizgisini sürdürmesi, Tatar endişesi açıklamaları yapıyor olması, Ukrayna ile savunma alanında işbirliği yapıyor olması, Karadeniz'de Gürcistan ve Ukrayna'nın da NATO'ya dahil edilmesini savunuyor olması, böyle olduğu anda 6 Karadeniz ülkesinden 5'inin NATO üyesi olacağı ve haliyle de bir NATO gölüne dönüşeceği şeklinde bir durum var. Amerika açısından bu Türk-Rus ilişkilerini bozmanın, Türk-Rus ilişkilerini sabote etmenin en önemli zemini şu anda. İkinci sırada Rusya ile ilişkileri sıkıntıya sokabilecek ikinci alan Suriye olarak görüyor Amerika. Burada çünkü İdlib merkezli meselenin hala çözülemediği bir durum var. Her ne kadar Suriye'de Türkiye ile Rusya arasında bir işbirliği varsa da aslında belli rekabet alanları da var. Bunun zamanla ilişkileri olumsuz etkileyeceğini umuyor Washington. Benzer tablo tabii Libya'da da var. Orada Doğu Libya ve Batı Libya'ya farklı pencerelerden Ankara ve Moskova'nın bakıyor olmasının da Amerika kaşınacak sorun alanlı olarak görüyor. Öncelikle tabii burada temel mesele Karadeniz. Bu da önümüzde işte Kanal İstanbul, Montreux vesaire pek çok yönlü tartışmasıyla önümüzde duran büyük bir sorun olarak görülüyor.
Evet, öte yandan da S-400 meselesi. Ankara bu anlamda sağlam duruyor, görünüyor. Çok fazla bilgi var, çok fazla açıklama var ama eninde sonunda yaptıkları, söyledikleri bu bizim bağımsız kararımız. Amerika'nın da çok büyük tepkisi var tabii. Açıkça Amerikalılar, Amerikan yasasını biz uygulamak durumundayız. Siz de Amerikan yasasına uymak zorundasınız diyor. Gerçi Amerikalılar Almanya'ya silah değil ama enerji güvenliği bağlamında muafiyet tanıdılar Katsa yaptırımlarında. Ama Türkiye'ye pek tanıyacak gibi de gözükmüyorlar. Şimdi geçen haftaki görüşmelerde ve öncesinde non-paper dediğimiz o kağıtlardan verildiği, müzakerelerin sürdüğü, Ankara pes edecek diyen görüş ağırlıkta. Ama bunun da çok da somut işareti yok. Ne dersin? Bu konuda istikrarlı duruş devam ediyor mu sence?
Her iki ülke açısından da sorun kendi sınırlarına kadar dayanmış durumda. Yani Türkiye'nin bir Amerikan dayatmasıyla S-400'den tamamen vazgeçmesi de söz konusu değil. Amerika açısından da artık ya yapacak bir şey yok, hadi almışlar S-400'ü, bu konuyu kapatalım denilecek bir durumda yok. Dolayısıyla her iki başkentte burada bir pazarlık yürütüyor ve bu pazarlıkta maksimum kazancı sağlayabilecek adımları atmaya devam etmeye çalışıyorlar. Burada gidip gelen pazarlık konuları olduğunu biliyoruz. Zaman zaman Hulusi Akar'ın Girit modeli diye formüle ettiği, zaman zaman işte bunun belli bir tatbikatlarda sadece açılarak kullanılması gibi formüllerin konuşulduğunu, bunun iki başkent arasında gidip geldiğini biliyoruz. Şimdi tabii bakıldığı zaman 2020 Nisan'ında çalıştırılacak bir sistem. O tarihten bu tarihe çalıştırılmadı. Gerekçe olarak salgın şartları söylendi. Tabii salgın şartları doğru değildi. Bu aslında S-400 konusunda tam olarak geri adım atmayan ama Amerika'nın da baskısı karşısında belli noktalarda taviz verme çizgisine girmiş bir AKP hükümetinin manevrasıydı. Hı hı. Bunu hala kısmen sürdürdüğünü görüyoruz. Burada Ankara ikinci S-400 paketini almak, bunun karşılığında Patriot almak, mevcut S-400'ü de Amerika'yı ve NATO'yu çok rahatsız etmeyecek şekilde kullanmak gibi bir orta yol bulmaya çalışıyor. Fakat Amerika'da diğer yandan bunu bir kez kabul ederse Türkiye düzleminde sonrasında başka müttefiklerinin de aynı yola girebileceğini düşünerek, doğru düşünüyor, bunun bir yol olabileceğini düşünerek burada Türkiye'yi baskılamaya devam ediyor. Bu noktada tabii pek çok manipülatif işlerin de olduğunu görüyoruz.
Evet.
Bunlardan biri Rus S-400 uzmanları gönderildi mi gönderilmedi mi gibi tuhaf bir tartışma ortaya çıktı. Tabii tartışma nereden ortaya çıktı? Çavuşoğlu Atina'da gazetecilerle toplantısında bir açıklama yaptı. Yani Rus uzman kalmayacak dedi özetle. Bize yansıdığına göre tabii Atina'da bir...
Zaten kalacak mıydı ki? Niye böyle bir şey... Niye böyle bir şey dediğini ben anlamadım. Zaten öyle bir şey mi vardı daimi
i̇şte
olarak?
Bu tam da bu düzlemde. Bunlar 14 Haziran tartışması yapılırken bunun gündeme gelmesi, bazıları için de bunun Biden'a bir sinyal, Biden'a bir olumlu mesaj olduğu yorumlarına neden oldu. Nitekim Amerikan medyası Bloomberg tam da böyle değerlendirerek haber yaptı ama yani Biden'a sinyal olmanın ötesinde Rus uzmanların eve gönderileceğini söyledi.
Füzeler kalacak, uzmanlar yollanacak. Hani o yüzden depoya konulacak falan. O tarz bir bağlantı mı hani ima ettiği şey? Ne demek istiyorsun anlayamadım ben doğrusu çok. Ya her şey bitti, füzeler bitti, uzmanlar mı kaldı yani? Haber de bir tuhaf yani.
Şuna tabii dikkat çekiyor. Yani 14 Haziran olacak. 14 Haziran için Ankara Washington'a bir iyi niyet göstergesi yaparak Rusları gönderiyor demiş oluyor. Fakat tabii bu Türk basında da oradan hareketle daha tuhaf yansıdı. Gönderecek denilen Bloomberg haberi Türk basında gönderdiğe döndü. Tabii böyle olunca işe doğrudan Moskova da dahil oldu. Kremlin açıklama yaptı. Başka yetkililer açıklama yaptı ve zaten planlanan takvim içerisinde Rus uzmanların evine döndüğünü, öyle bir gönderme, kovma gibi ifadelerin doğru olmadığını söylediler.
Ankara'da bir şey söylemedi. Yani nereden çıktı bu da gibi bir ben mi kaçırdım sen gördün mü bilmiyorum.
Ben de görmedim. Ankara'nın herhangi bir tepkisi olmadı. Yani Çavuşoğlu'nun açıklaması çarpıtıldı, böyle bir şey söylemedi vesaire gibi herhangi bir açıklama yapılmadı. Görülüyor ki bu durumda yani Ankara'da aslında bu açıklamadan bunun bir sinyal gibi algılanmış olmasından memnun demek ki bu durumda. 14 Haziran şeyi açısından, zirvesine gidiş açısından. Dolayısıyla bir S-400 uzmanları krizi bu sefer de yaşıyor durumdayız. Ama görünen o ki S-400 konusunda iş bir pazarlık süreci olarak hala sürüyor. Yani CNN Türk'te Sherman'ın yaptığı röportajda söylediği gibi yaptırımların kalkması için biz de bir alternatif sunduk vesaire gibi laflar da var biliyorsun.
Bence en önemlisi o. Nedir o alternatif? Çok merak ettim. Ben bir türlü de şey yapamadım.
Çavuşoğlu'nun Blinken'e sunduğu non-paper'ın bir yanıtı olarak görülüyor bu alternatif. Bu alternatif bir Patriot teklifini de içeren bir alternatif mi? Bunları tabii şu anda bilmiyoruz. Yani Atina'da kahvaltılarda Dışişleri Bakanı basınla konuşuyor ama Türkiye'de bu meseleleri bu açıklıkta henüz konuşulmadığı için biz bu ayrıntılara vakıf değiliz. Non-paper'da ne olduğunu da doğrusu bilmiyoruz. AKP yakın köşe yazarlarının değerlendirmesine bakılırsa non-paper geçmişteki Amerika'ya yapılan teknik tekliflerden farklı olarak bu kez siyasi bir teklif. Ama tabii bunun ne kadar siyasi boyutu nedir ne değildir bunlara henüz vakıf değiliz. Görünen o ki 14 Haziran'a kadar bu S-400 konusunda sinyal verme hedefli çeşitli açıklamalar gidip gelmeye devam edecek. Ama son tahlilde şunu söyleyelim, bunlar Türk-Rus ilişkilerini sabote etmeye yönelik pek çok girişim yaşadık son 3-4 aydır. Karadeniz'de de olmak üzere, İdlib'de olmak üzere vesaire vesaire. Yani süremizin sonuna gelirken şunu tamamlayarak
tabii, buyur.
Bakın Türkiye-Rusya ilişkileri çok önemli. Yani bir taktik düzlem konusu değil, stratejik düzlem konusu. Çünkü Karadeniz'den Kafkaslara, Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya kadar pek çok alanda Ankara ile Moskova'nın işbirliği kritik önemde. Dolayısıyla burada Ankara'nın yani bir AKP iktidarını sürdürebilmek adına AKP'ye taviz verebileceği bir meseleye kurban edilemeyecek kritik önemde bir ilişki bunlar.
ABD'ye taviz vereceği diyorsun. ABD'ye.
Evet, yani çünkü ABD'ye bir taviz verilebilme ihtimali görülüyor. Ankara'nın böyle bir yaklaşımının olduğu var. Çünkü ekonomik olarak sıkışmış bir iktidar. Burada hani sadece S-400 konusunda değil, başka alanlarda da çeşitli tavizlerin verilebileceği söyleniyor. Bugün de işte AKP'nin Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı bir açıklama yaptı. Yani Rusya ile ilişkimiz kesinlikle Amerika'ya ve NATO'ya alternatif değildir. O kendi düzleminde ayrı bir ilişkidir. Sorunlar da içeren bir ilişkidir diye yine bir Amerika'ya mesaj niteliği taşıyan bir açıklama yaptı. Dolayısıyla böyle bir Amerika'ya taviz verme riskinin olduğu bir döneme giriyoruz. Bu 14 Haziran ve sonrası için. Fakat burada önemli üzerinde asıl durulması gereken Türkiye-Rusya ilişkilerinin kritik öneminin olduğu ve bu ilişkilerin böylesi bir tavize kurban edilemeyecek kıymette değerde olduğu gerçeği.
Peki. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali Güller değerlendirme
için. Teşekkür ediyorum.
Zirve sonrası tekrardan da değerlendireceğiz, konuşacağız sizinle. Çok teşekkürler. Evet, Mehmet Ali Güler, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Türk-Amerikan ilişkilerine şöyle bir baktık önümüzdeki hafta. Tabii daha sonraki haftaya da sarkacak ama 14 dün, Haziran diye konuluyor. Sıcak konuları konuşmaya devam edeceğiz. Bugün haftaya veda ediyoruz. Bulutsuzluk özlemiyle veda edelim. Yine düştük yollara ile veda edelim. Pazartesi görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.
Şimdi buradayım, yanındayım.